TKP'nin sesi başlıyor.
Merhabalar, ben Ulaş Can. Kemal Okuyan'la Gündem programına hoş geldiniz. Bu hafta soruları ben yönelteceğim Kemal Okuyan'a. Önemli bir hafta, o yüzden kendimi de şanslı hissediyorum, bunu da söyleyeyim. Çünkü Türkiye tarihsel bir seçimi geride bıraktı. Sonuçları itibariyle çok konuşulacak bir yerel seçim süreci sonlandı. Evet, siz de hoş geldiniz Sayın Kemal Okuyan programımıza.
Hoş bulduk, selamlar. Nasılsın?
İyiyim, sizi sormalı.
Biz de biraz yorulduk.
İyiyim.
Sağ olasın.
Az önce de söyledim. Sonuçları itibariyle çok konuşulacak bir yerel seçim sürecini geride bıraktık. Hani yerel seçimler aslında bu kadar çok konuşulmaz ama önemli figürler ortaya çıktı. Sonuçları itibariyle AK Parti katıldığı bir seçimi ilk defa ikinci olarak.
Evet.
Bu da tabii hezimet olarak da tarif ediliyor. O yüzden AK Parti muhaliflerinde bir bahar havası var. Size tam bu bahar sözcüğünü vurgulayarak yalancı bahar diyerek seçimlerle ilgili bir açıklamada bulundunuz. Neden yalancı bahar? Yani bırakın insanlar sevinsin. Niye böyle söylüyorsunuz?
Evet, insanlar sevinsin. Ama öte yandan da bizim bir şeyimiz var. Yani halka yalan söylemek suçtur. Bu hem habercilik için geçerli hem siyaset için geçerli. Tabii ki AKP'nin gerilemesi sevinilecek bir şey. Yani bir tabu yıkıldı. Hani AKP seçim kaybetmez algısı yıkıldı. Ama aslında 2019'da da yerel seçim sonuçları itibariyle işte Ankara, İstanbul... Hani İzmir'i saymıyorum ama Ankara, İstanbul'da yine AKP kaybetmişti. Bir seçimde AKP'nin oylarının gerilemesi ve birinci parti çıkmaması elbette önemli. Ama öte yandan da bunun üzerinden bir şey havası yaratılması. Hani Türkiye'nin artık önü açıldı, işte saray rejimi yenildi, tek adam rejimi yenildi falan gibi değerlendirmeler. Ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi sadece yapsa bunu anlarsınız ama... Türkiye'nin hani saygın aydınlarından böyle yorumlar geldiğinde ya da hani sol adına böyle yorumlar yapıldığında bir uyarma görevi. Şimdi bizim zaten tarihimiz, Türkiye Komünist Partisi'nin tarihi bu tür konularda durun bakalım deme tarihidir.
Uyarıp haklı çıkma
tarihidir. Ve haklı çıkma tarihidir. Şimdi bırakalım insanlar sevinsinler, o zaman yardımcı mı olalım olup bitenlere? Tamam, evet. Bizim açımızdan da AKP'nin başarısızlığı sevindirici. Bu kadar ama. Devamı, yani virgülden sonrasına baktığımız zaman ortada bizim çok iyi bildiğimiz mekanizmalarla Türkiye toplumu yeni bir karanlığa alıştırılıyor. Yeni bir karanlık döneme doğru devam ediyor. Şimdi Türkiye'de Erdoğan sonsuza kadar başta duracak diye bir şey yok ki, değil mi? Yani fiziki ömrünün de, siyasi ömrü değil, fiziki ömrünün de sonuna geliyor hepimiz gibi. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye'de bir şey değiştirecek bu sistem. Yani Erdoğan'ı 20 küsür yıldır başımıza dert eden sistem bir şey yapacaktı. Bir oyun kuruyorlar. Biz bu oyunu göre göre, bile bile, bütün detaylarına kadar farkında vararak susacağız. Ve diyeceğiz ki bırakalım halkımız yaklaşık bir 6 ay mutlu olsun. Buna ihtiyacı var bu toplumun. Peki sonraki karamsarlık ne olacak? Sonraki yıkım ne olacak? Kaç kez yaşayacak bu toplum? Dolayısıyla biz birkaç gün kızılmaya alışkınız. Kızsınlar bize. Hiç saygı duyuyoruz. Ya siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz desinler. Ya da senin sorduğun gibi desinler ki bırakın ya insanlar bir soluk alsınlar, rahat rahat çaylarını, kahvelerini içsinler, yemek yesinler. Ya da şöyle daha özgür bir Türkiye'ye, daha umutlu bir Türkiye'ye şey yapsınlar. Hiçbir şey yok bunda. Biz sözümüzü söyleyelim, notumuzu düşelim. Çünkü biz sokakta çalışmaya devam ediyoruz, okulda çalışmaya devam ediyoruz, fabrikada çalışmaya devam ediyoruz. Ve insanlara şunu anlatmamız gerekiyor. Dikkat edin. Bizden uyarması. TKP'nin görevlerinden bir tanesi bu. Çıkıntılık yapmak değil. Ama birileri de neden TKP'nin sürekli çıkıntılık yapmak zorunda kaldığını sorgulasınlar o zaman.
Peki. Yerel seçim sonuçları itibariyle hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu bu seçimlerin galibi gibi gözüküyor. Burada tabii Mansur Yavaş'ın ismi CHP'deki tartışmalara çok girmediği için daha çok Ekrem İmamoğlu üzerinden, evet, 2028'de Erdoğan'ın rakibi olacak gibi bir netice var sanki, ki Özgür Özel de olursa ben aday gösteririm Ekrem Bey'i dedi zaten. Siz 2023 seçimlerinden sonra uluslararası sermaye ve güçler Erdoğan'la devam dedi. Gibi bir açıklama yapmıştın seçim sonuçlarından sonra. Peki bu kadar kısa sürede ne değişti? Yani Erdoğan'la devam edilmeyecek de yeni bir aktör mü arıyor?
Şu anda Türkiye'deki siyasi dengeler, ekonomik durum daha erken bir değişim zorlaması sistem açısından. Bu gündeme gelir mi? Halkın enerjisi nereye evrilir? Bunun için konuşmak erken. Yani Türkiye'de erken seçim olur mu, olmaz mı tartışması için de biraz daha bakmak lazım. Erken seçim hiçbir şekilde olmaz diyemeyiz bu tablodan sonra. Ama olur da diyemeyiz. Zaten ilk izlenimler, hani dün bugün ortaya çıkan izlenimler, erken seçim havası gözükmüyor şimdilik. Evet. Ama şu önemli burada. Bir günde çıkmıyor alternatifler. Şimdi Erdoğan yorgun, yıpranmış ve üstüne çok ağır bir ekonomik şey var toplum açısından, halk açısından. Şimdi bu tabloda güvenilir alternatifler yaratmak zorunda sistem. Sistem dediğimiz ne? Uluslararası aktörler, çok uluslu şirketler, emperyalist ülkeler ve Türkiye'deki sermaye sınıfı. Şimdi biz bakın şunu yapamayız. Ya canım bunlar mı önemli? Halk örgütlü olmadığında da bunlar önemli. Yani halk eğer örgütsüzse sermayenin borusu ötüyor. Her şeyi planlayamıyorlar. Ama bir hazırlık yapıyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Bu şirketler reklama para ayırıyor mu? Ayırıyor. Arge'ye ayırıyor mu? Ayırıyor değil mi? PR çalışmalarına ayırıyor mu? Ayırıyor. Siyaseti dizayna, kaynak, akıl, kadro ayırmıyorlar mı? Bunu mu zannediyoruz biz? Efendim siz her yerde sermaye. Onlar iktidar. Bunlar büyük paralar basıyorlar. Muazzam karlar elde ediyorlar. Türkiye'de küçücük şirketler öngörü yapmaya çalışıyor. Ya da şirketleri geçtim ya. Herhangi bir kurum. Siyasi partiler değil mi? Evet. Türkiye'nin sahibi olan yıllardır Türkiye'ye iliklerine kadar sömürmüş şirketler, büyük holdingler yapmayacak mı bu planlamayı? Planlama nasıl yapılır? Bakarsın dersin ki ya Erdoğan sonrasını hazırlamamız lazım. Hazırlıyorlar mı? Evet. İmamoğlu Erdoğan sonrasına dönük bir hazırlıktır. Ha Erdoğan sonrası ne zaman başlayacak? Bilemeyiz. 3-4 yıl sonra ya da işte 5 yıl sonra Türkiye'nin önüne 4 yıl sonra bir seçim konacaksa, erkene çekilmeyecekse, şu an itibariyle artık hangi aktörlerin konuşulacağı belli. Partiler değil. Şimdi bir başarıdan sorun çok güzeldi. Dedin ki İmamoğlu, Mansur Yavaş. Buraya belki küçük daha yerel, daha önemsiz yerel aktörler söyleyebiliriz. Yeni figürler. Ama buradan ibaret değil. Erbakan da artık bir figür. Yeniden Refah Partisi. Değil mi? Yani önemli bir ismi arkasına alarak bir figür haline geldi. Onun da partisinin bir hükmü yok. Yani düne kadar konuşulmayan bir parti pat diye ortaya çıktı. O da bir figürdür. Kişi olarak bir figürdür. Şimdi demek ki artık önümüzdeki dönemin figürleri şekilleniyor. Bunlar içerisinde en güçlüsü İmamoğlu. Tartışmasız. İki tane seçim kazandı. AKP'nin bu seçimdeki gerilemesinin başarısı İmamoğlu'na yazıyor. Değil mi? Yani CHP yazmıyor. İmamoğlu'na yazıyor. Ya da İmamoğlu'nun yönlendirdiği CHP'ye yazıyor. Öyle diyelim. Evet. Şimdi demek ki artık alternatif var. Ve şu çok önemli. Ulaş. 8 ay önce, 10 ay önce ya da bundan bir yıl önce, yani genel seçim öncesinde Türkiye'de AKP karşıtı cephenin tek barutu güçlendirilmiş parlamenter sistem, tek adam rejimine son vermek. Geldiğimiz yer ne? Tek adam rejimine alternatif tek adamlar. Ve onlar arasındaki rekabet. Değil mi? Şimdi dolayısıyla sermaye sınıfının içi çok rahat artık. Sıkışmadığı için daha az eli kuvvetli ve sermayenin dediklerini daha fazla yapmaya hazır bir Erdoğan. Erdoğan'ın yerine aday güçlü bir İmamoğlu. İmamoğlu olmadı bir başka figür Yavaş. bunu yapabildiklerini gösterdiler. Ve şunu da gösterdiler. Ya bir başka önemli sonucu daha var bu seçimin. Geçen seçimlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem etrafında kurulan koalisyonun tamamı ortadan kalktı. Kılıçdaroğlu yok, Davutoğlu yok, Babacan yok, Akşener yok. Bunların hepsinin söylediği şey neydi? Değil mi?
Parlamenter sistemi.
Parlament sistemi. Döneceğiz tek adam rejimini sonra. Bu figürlerin tamamı 8-10 ayda silindi. Davutoğlu'nun bütün medyayı kullanan, bilmem ne, yani yıldızı parlatılan partisi bambaşka bir felsefeyle mücadele eden Türkiye Komünist Partisi'nin yarısı kadar oy aldı. Belki de daha azdır, bilmiyorum. Hükmü yok.
Peki bu seçimlerin hani yerel seçim olmasından kaynaklı da olabilir mi? Bir kere önce belki şu tespiti de yapmakta fayda var. Bu dediğinizi doğru sayarsak aslında tek adam rejimi Erdoğan'ın tercihinden ziyade uluslararası sermaye ve onun buradaki ortaklarının tercihi belki daha rahat yönetebilecekleri bir ülke olduğu için. O yüzden burada aktör fark etmiyor. Erdoğan veya sonrasında beraber çalışabilecekleri kişi.
Kesinlikle. Şimdi bu açıdan yerel seçimlerin bir şeyi var. Neden? Yerel seçimlerde başkan adayları var zaten. Yani kişiler var. O yüzden de siyaset alanını kişiselleştirme açısından daha da uygun bir zemin yerel seçim, parlamento seçimlerine göre. Zaten dikkatle baktığımız zaman, mesela çok konuşuluyor değil mi Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir oyun kurdu? Her yerelliğe uygun başka telden çalan adaylar var. Ve bunları yöneten birkaç istisnayla bir İmamoğlu var. Çünkü İmamoğlu aday belirlemede çok şey. Ama bir yerde tarikatçı birisi CHP'den aday. Bir yerde eski bir AKP'li aday. Bir yerde eski bir MHP'li aday. Eski MHP'li mi yeni mi? Karışık. Bir yerde bir ırkçı aday. Bir yerde bir liberal aday. Bir yerde bir sosyal demokrat, hatta sol sosyal demokrat aday.
CHP içindeki tartışma da buydu sanki. Şu an dönüp baktığımızda haksızlık etmeyelim seçilen belediye başkanlarını ama öne çıkabilecek bir politik figür ya da isim hatırlamıyorum ben. Yani hepsi aslında Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olabilecek ikinci veya üçüncü kişiler gibi.
Mansur Yavaş dışında.
Tabii de ben İstanbul yerelinden
şimdi
bahsediyorum.
Şimdi dolayısıyla zaten orada İmamoğlu'nun stratejisi tuttu. Mesela İzmir adayı çok eleştirildi. Tunç Soyer beğenelim beğenmeyelim bir figürdü. Şimdi yeni belediye başkanı böyle olamayacak. Öyle değil zaten. Seçim kampanyası da onun üzerine olmadı ve çok eleştirildi. Ama şunu sağladı. Çok fazla alternatif de yok. Yani ortada İmamoğlu etrafında dönmek zorunda. Bunu Özgür Özel ne kadar değiştirebilir? Bu ayrı. Kendi bilecekleri iş. Bir tek bir de Mansur Yavaş var. Çünkü Mansur Yavaş da az konuşan birisi falan. Ama bir eski ülkücü olarak çok büyük bir farkla kazandı Ankara'yı. Ve o da bir başka koalisyon kurdu ve herkesi de arkasına dizdi. Sosyalist olduğunu iddianlar Mansur Yavaş için oy çağrısında bulundular. Yani bu çok büyük bir güçtür. Yani bu hegemonyayı kurdu Mansur Yavaş. Zaten MHP'lilerden oy alıyor, tarikatçılardan oy alıyor. Bir de Türkiye'de ben cumhuriyetçiyim diyenler güle oynaya ya mükemmel bir adam diyerek Mansur Yavaş'a oy verdi. Şimdi aynı şey İmamoğlu için de geçerli. İmamoğlu zaten sağ kökenli birisi. Liberallere hitap ediyor, tarikatlara hitap ediyor, milliyetçilere hitap ediyor. Solu da zaten yedekledi. Türkiye solu zaten bu yancılık meselesinde artık kurtulamıyor bundan, bu hastalıktan. Dolayısıyla bu figürlerin büyük bir başarısı var şu anda. Ama bu başarının arkasındaki mimar Türkiye sermayesidir. TÜSİAD'dır. Mükemmel bir hazırlık yaptılar ve bazı detaylar çalışıldı orada. Buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela Afyon meselesi. Bunu ben birkaç kişiyle de konuştum. Benzer görüşlere sahip dostlarım da var. Afyon'da bu ırkçı çıkış. Değil mi?
Burcu Köksal.
Evet. Değil mi? O çıkış. Ve o çıkışa yanıtın İmamoğlu'ndan sert bir yanıt geldi.
Evet.
Bunlar işte mühendislik çalışması, her şeyde aramayalım. Her şeyde komplo aramayalım ama iyi tezgahlar bunlar.
Ki Özgür Özel de durumu düzeltmeye çalıştı. Yanlış anlaşıldı falan.
Halbuki dendi. Böyle bir ihtiyaç yok ki. Afyon'da ver ırkçılığı. İstanbul'da ver liberalliği, özgürlüğü. Aynı şey bu. Bakın bunu iyi öğrendiler. Bu sorgulanmıyor artık Türkiye. Çünkü bunu ancak devrimciler sorgulayabilir. Değil mi? Bu ilkesizliği falan. Şimdi bu insanların hoşuna gidiyor. İşte Bolu'da. Sanılıyor mu ki işte Bolu'daki belediye başkanıyla işte o da göçmen karşıtlığı bilmem ne milliyetçiliği oynuyor falan. İmamoğlu arasında sert bir mücadele olacak. Böyle çalışacaklar bunlar.
İşte yaramış gibi ama bu evet. Afyon'da %50 aldı. Evet. İstanbul'da da Kürtlerin önemli bir bölümü İmamoğlu'nu destekledi ki zaten DEM Parti de buna çıkıyordu.
Erdoğan'ın statüsü değil miydi? Erdoğan da her gittiği yerde o duyarlılığa hitap ediyordu. Herkesi topluyor ama bildiğini okuyorlar. Bildikleri nedir? Buradan çıkacak olan şey bir piyasacılık. Yani tamamen gene sermayeye hizmet etme. İki, NATO'culuktur, Amerikancılık. Nitekim Türkiye bu kompozisyonla, yani bu seçim sonucuyla daha Amerikancı bir çizgiye gidecek. Erdoğan'ın da artık hani ben daha özerkim, hani Türkiye artık eski Türkiye değil falan dansını yapma şansı yok bu seçim sonucuyla. O yüzden de bu seçimin kazananı ne yazık ki halk değil. Bunu söylemek zorundayız. Bunu iddia edenlerle sabaha kadar tartışırız. Elimizde bilgi ve belge var. Yapmasınlar. Yani bu şeyin arkasında Türkiye'de sermaye sınıfının Türkiye siyasetine ve topluma bir müdahalesi var. Buradan tek adam rejimini, hayır tek adam rejimini geriletmedik. Tek adam rejimi meşrulaşıyor yeni tek adamlarla. Böyle bakmak gerekiyor. Biz bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bize kızabilir izleyicilerimiz. Bunun altını çiziyorum.
Kızacaklar dedi.
Hiçbir sakıncası yok. Kızsınlar ama dinlesinler. Bu not düşmedir. 3 gün ömrü var. Bu yalancı bahar dediğimiz şey. Sonra hayatın gerçekleriyle karşılaşacağız. Ya o hayatın gerçekleri bizi doğrulayacak. Yani biz bu gerçekleri söylemek zorundayız.
Yeniden Refah Partisi'nde hani laf geldi orada gerçek evet. Liderlik üzerinden geldi ama Türkiye daha fazla NATO'laşacak. Dedik daha fazla yüzüne belki ABD'ye dönecek. Ama orada yeniden Refah Partisi'nin şimdi bir üçüncü bir ya da üçüncü sırada bitirdi diyelim seçimleri. Alanlarda İsrail karşıtlığı, tırnak içinde sanki anti-emperyalist bir söylemde bulunması. Bu aldığı oyda etkili midir yoksa hayır onlar AKP'den sıkılmış milli görüş geleneğinin devamı mı?
Şimdi bütün bu müdahaleler, sermayenin isteği dışında AKP'deki gerilemenin toplum açısından bazı nedenleri var tabii ki. İsrail meselesi bunlardan birisidir, Filistin meselesi. Yani bu toplumun salak yerine konması son derece yanlış. İnsanlar izliyorlar, farkındalar. Evet, hani bu sokak röportajlarına falan zaman zaman böyle trajikomik şeylerle karşılaşıyoruz. Cehalet örnekleriyle. Ama bir yandan da bir sağduyu var. Bazı şeyleri tartan bir topluma sahibiz. Şimdi buradaki mesele, temel mesele ekonomik mesele. Hayat pahalılığı. Buna bir kızgınlık var toplumda. İsrail meselesinde de bir kızgınlık var. Çok çok net bu. Şimdi bunu biz sermaye sınıfı bunu yoktan var ediyor demiyoruz. Ama bu tepkilerin onlar açısından doğru yere kanalize edilmesi için bazı hamleler yapıyorlar. Yine şunu iddia ediyorum. Arkasında sermaye sınıfının bu konudaki kimi kanalları açması olmasa yeniden Refah Partisi AKP'ye karşı dik durmazdı. Mümkün değil. Ama burada AKP'nin içini de karıştıracak kadar ciddi müdahalelerle karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla tek adam rejimi falan dediğimiz şey Erdoğan'dan büyük Türkiye sermayesi var. Tekrar altını çiziyorum. Erdoğan ancak Türkiye'de sermaye sınıfıyla kimi yaşadığı kimi gerilimlerde ki sermayeye hizmet eden bir politikacıdır. Zaman zaman eli yükselir Ne zaman? Alternatifsiz olduğunda. Çünkü elinde devlet olanağı var, iktidar olanağı var ve seçmen desteği var. Şimdi ne oldu? Seçmen desteği budandı mı? Budandı. İçeride problem yarattılar mı AKP'nin içerisinde? Yarattılar. Tarikatlar küçük hamleler ve tilkilik yaparak AKP'nin canını acıtacak hamleler yaptı mı? Yaptı. Yeniden Refah'ı da böyle görmek gerekiyor. Bunlar devletli hareketler. Unuttuğumuz her zaman bu. Milli görüş dediğimiz şey tarikatlar üzerinden biz şöyle yorumlar yapılıyor değil mi? Tarikatlar devleti ele geçiriyor diye. Ya öyle değil bu. Zamanında işte Fethullah Gülen cemaati için de aynı şeyler söylendi. Israr ettik biz. Ya bunlar bir bütün. Böyle şekilleniyor. Dolayısıyla Türkiye sağı her zaman sermaye sınıfı, emperyalist merkezler ve devletle iç içe. Ya bunların nerede devlet başlıyor, nerede devlet bitiyor falan diye bir tartışmaya girmek şey. Sermaye egemenliği bunların hepsi. Dolayısıyla yeniden Refah'ın yükselmesine izin verildiğini bilmemiz gerekiyor. Bu Erbakan'ın, oğlu Erbakan'ın başarısı olarak görürsek ya da toplum uyanıyor diye görürsek daha çok başımız belaya girer.
Evet. Tarikatların da sanki böyle bir illüzyonu var. Olduklarından büyük gözükmek gibi. Belki biraz sonra Adıyaman meselesine gireriz. Evet. Herkes çok şaşırdı. Yani sanki Adıyaman'da dağ taş menzildi. Birdenbire değişmiş gibi. Ona belki birazdan gireriz ama AKP budandı dediniz. Gerçekten budandı mı ya da şöyle sormak gerekir. Siz de mutlaka rakamlara bakmışsınızdır. Evet. Şimdi bazı CHP'liler hani muhalif CHP'liler diyelim. Ya CHP aynı oyları aldı. Burada başka bir sonuç var. Yani sanki AKP'li küskünler sandığa gitmedi. Ve AKP bu hezimeti bu yüzden yaşadı. Yoksa CHP'nin başarılı. Siz nasıl gördünüz sonuçları?
Ya bir kere Türkiye'deki küskünler sadece bir yani siyasete küsmeye. Ben seçime artık gitmeyeceğim, oy vermeyeceğim hikayesi bütün partileri kesen bir olguydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü olduğu yerleşimlerde de düşük katılım var. Hatta herkes sandığa gidip oy kullanma şey yaptığında kimsenin ilgisi yok, eski heyecan yok dedi herkes. Bu herkes için geçerli. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artmadığı tezi doğru değil. Arttı. Bunun ne kadarı AKP gitmediği için olduğu falan bu ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda yapılacak araştırmaları küçümsemiyorum. Ama şu gerçek, Cumhuriyet Halk Partisi denilen olgu işte bu kişiler üzerinden, bu operasyonlar üzerinden bir başarı elde etti. Bu bir başarıdır. Yani niye o zaman CHP seçmeni düne kadar ne konuşuluyordu? 2023 fiyaskosundan sonra hani fiyasko kendileri öyle diyorlardı. CHP seçmeni küstü. CHP seçmeni CHP içerisindeki çok başlılıktan dolayı şey. Efendim CHP'nin muhalifleri CHP'nin başarısızlığı için çalışıyor falan. Değil mi? Bunlar konuşulmadı mı? Konuşuldu. Peki ne oldu? Demek ki ortada Cumhuriyet Halk Partisi adına oyun kuranların bir başarısı var. Ne olursa olsun. İster AKP seçmeni gitmediği için olsun, ister şey bir başarı var ortada. Demek ki CHP kendi tabanını harekete geçirmiş. Böyle bakmak gerekiyor. Bence bir başarı var ortada. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. 20 küsur yıldır iktidar olan bir yapı var. Bu yapı ilk kez bu ölçüde bir seçim başarısızlığı yaşıyor. Bu başarısızlığın ölçüsü ne öngörülebildi? Ne de böyle bir başarısızlığın ortaya çıkaracağı bir toplumsal heyecan vardı seçim öncesinde. Oturup herkesin bunu düşünmesi lazım. Bundan daha şey bir yumuşak geçiş olamaz. Yani AKP 2019'da da, 2023'te de, 2014'te de AKP'nin karşısındaki muhalefet diyelim ki heyecanlıydı. Ve başarı gelen seçimde heyecan yoktu. Bu da bu seçimin önemli konularından bir tanesi olması gerekiyor. Mutsuz bir CHP seçmeni ya da mutsuz bir muhalefet, inancını yitirmiş bir muhalefet başarıya erişti. Bu zaten her şeyi açıklıyor. Dolayısıyla şu anda ne iktidar için, Erdoğan için büyük bir risk var. Ne de Türkiye'deki sermaye egemenliği için bir risk var. Eğer bir dip dalgası olsaydı. Ya şimdi ben bazı solcuların değerlendirmelerini okuyorum ya. Yani işte halk cezalandırdı. Ya bir duralım. Evet. Bir şey, tepki var. Vardı zaten o. Herkes şikayetçi. Pazara gidiyorsun. Herkes hayat pahalılığından şikayetçi. Vardı o zaten. Ama bir dönüşüm, işte Türkiye'de tünelin ucunu gördük falan gibi değerlendirmeler için bir toplumsal dinamik gerekir. Ne hakla bu değerlendirmeler yapılıyor ya? Bu ne saçmalık?
Yani boş tencere iktidar devri noktasında değiliz henüz.
O boş tencerelerin sokakta yankılanması lazım. Tamamen bunun dışında bir seçim dönemi yaşandı. Gerilim neredeyse sıfır. Gerilim olsun diye demiyorum ama heyecan olduğunda zaman zaman sürtünme de oluyor. Neredeyse bir tırnak içerisinde sessiz, insan olmayan, kalabalık olmayan bir seçim şeyinden bir başarı çıktı. Bu da bu düzenin güvencesidir.
Özgür Özel'in açıklaması da zaten hani biz yarın gelip iktidarı alalım açıklaması değildi benim bugün dinlediğim. Biz zaten erken seçim istemiyoruz dedi. Erken seçim, oy isterken de erken seçim vurgusu yapmadık dedi. Kendilerini mi hazır hissetmiyorlar yoksa iktidara gidici mi görmüyorlar?
Bu konuda şimdi Özgür Özel'in şahsıyla ilgili bir şey demiyorum. Ama şunu biliyorum. Türkiye'de sermaye sınıfı erken seçim istemez. Sermaye sınıfının yönettiği partilerden ve figürlerden söz ediyoruz. Yeniden Refah der. Onu da kimse dinlemez. Yeniden Refah Partisi ya da Erbakan şu anda oyun kurmak için değil, sübap olarak, bir sigorta olarak yerleştirildi. Ama bugün Türkiye'deki temel figürler, Yavaş, İmamoğlu, Erdoğan, Hakan Fidan, yani sayabileceğimiz kişiler, bunların öne çıkmasını sağlayan güçler erken seçim istemezler. Onlar istediği zaman erken seçim olur Türkiye'de. Ya da halk bu kanalların dışında kendisini belli etmeye başlar. Yönetme zorluğu çıkar ülkede. O başka bir şey. Ama şu anda yok. Onun örgütlenmesi gerekir. Dediğim gibi bu ayrı bir konu. Ama şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ya da İmamoğlu niye hemen erken seçim çağrısı yapmıyor? Çünkü onların arkasında duran güçler böyle bir gerilim istemiyorlar şu anda. Ve başka bir şey söyleyeceğim burada. Çok önemli bir mesele. Şimdi geçen seçim Türkiye'de ekonomik zorluk yok muydu halkın büyük bölümü için? Türkiye 2022'nin ikinci yarısından itibaren hayat pahalılığı ve ağır bir ekonomik baskıyla karşı karşıya yoksullar. Üstüne deprem geldi. Değil mi? Şimdi orada da tepki vardı. Orada genel seçimde istikrara oy verdi halk. Ve o yüzden Erdoğan çünkü öbür tarafa baktı ve dedi ki buradan bir şey çıkmaz. Buraya ben güvenemem. Zaten altılı masada hakikaten kendisine dahi güven vermiyordu. Evet. İstikrara oy verdiler. Şimdi ise bu halk sıkıntılarını ifade etti şeyde, sandıkta. Doğru. Ama hangi koşulda ifade etti? Türkiye'nin medyası da, siyaset şeyi de gerilimi düşürdü. Siyasi iktidar zaten cepte, istikrar cepte. Yeni oyunlar kurulabilir. Bu bir yerel seçim. Ve insanlar oylarını onun üzerine kurdular. Şimdi demek ki Türkiye'de birbirini tamamlayan bir iktidar ve muhalefet var. İç içe geçtiler. Belki de şöyle bir şey yapıldı. Niye bu iş sorgulanmıyor? Ağır bir hayat pahalılığı dönemi açılacak. Amerikancılaşmada yeni hamleler yapılacak. Belki de şimdi savaş var her tarafımızda. Türkiye'de yeni dış politika hamleleri yapılacak. Bütün bu önemli dönemde iktidar ve muhalefetin birlikte sorumluluk üstlenerek toplumu yönettiği bir atmosfer istendi belki de. Çok sert geçecek bu dönem halkımız için. Evet. Ama eğer halkımıza ya tünelin ucu gözüktü derseniz dişini sıkar. Şimdi bu tabloda bu yerel yönetim, yerel yönetimler iktidarın, sistemin bir parçasıdır. Dolayısıyla aslında bir birlikte bu zorlu dönemin geçirileceği, burada da İmamoğlu da Amerikancıdır, piyasacıdır, Yavaş da öyledir, Hakan Fidan da öyledir, Erdoğan zaten öyle. Dolayısıyla bu dönemin böyle kurgulanmadığını bir kişi söyleyemez. Ben her şeyi komplo değil bu. Türkiye'nin gerçeği, tablo bu. Ve böyle olacak. Altını çiziyorum, yani böyle olacak. Türkiye'de İmamoğlu'nun önemli bir meselede, yani bu piyasanın halk üzerindeki ağır baskısı, Amerikancılık, bütün bu başlıklarda arıza çıkaracağını düşünen var mı?
Politik olarak da aslında hatta şöyle bir örnek vermekte mahsur yoktur diye düşünüyorum. Bir belki turun sol kağıdı. Ekonomik anlamda daralmalar yaşanıyor, yaşanacak da önümüzdeki günlerde. İktidar cenahından bir yetkili servet vergisinden bahsettiğinde tırnak içinde muhalif medyadan çok fazla ekonomi yazarının aman ne diyorsunuz, ne servet vergisi, siz önce burayı düzgün yönetin, servet vergisine ihtiyaç yok gibi haykırışlarını duyduk. Yani insan doğal olarak sorguluyor ya, hani bunlar solcuydu, sosyalistti. Neden bir sosyalist ya da solcu olduğunu iddia eden servet vergisine karşı çıksın?
Türkiye'de muhalif ekonomistler AKP'nin popülist ekonomi politikalarıyla dalga geçtiler değil mi? Ve Mehmet Şimşek atandığında nihayet ne oldu? Gerçekten ne oldu şimdi?
Yani ortodoks politikalara geri döndük.
Ya ortodoks politika dedikleri şey kapitalizmin uluslararası alanda emekçi sınıfları yoksullaştırmak için uyguladığı politikalar, evet, demeti. Hı hı. Şimdi dolayısıyla böyle bir tırnak içerisinde muhalif ya da sol akılla zaten ne emperyalizmle mücadele edilir, ne sömürüyle mücadele edilir, ne de bahar yaşanır. Böyle bahar mı olur ya? Yani bunu dediğim gibi şunu soruyorum. İmamoğlu ya da bugün ortaya çıkan yeni figürler bunu sorgulayacaklar mı? Sadece şunu yapacaklar belki de. Yerel yönetimlerin AKP'nin çok eleştirilen kömür dağıtma vesaire gibi başlıklardaki şeyini, yükünü hafifletip bunu yerel yönetimlere yaptıracaklar belki. Yani Türkiye'de muhtaç bırakılan, bu sistem tarafından muhtaç bırakılan insanların ölmeden suni teneffüs yaptırılması için belki de yerel yönetimlerin şeyi arttırılacak önümüzdeki dönemde. Peki bu mudur bahar? Niye insanlar muhtaç kalıyor sorusuna yanıt verilmeyecek. Bu sadaka sistemi hem merkezi iktidar hem yerel yönetimler tarafından uygulanacak. Biz de bunu alkışlayacağız, halkçı yerel yönetimler diyeceğiz. Bu gerçekten de bizim dişe diş bir, insanların aklını özgürleştirmeye dönük mücadele etmemiz gereken bir dönem olacak.
Biraz da çuvaldız kısmına geçelim. Evet. Orayla tamamlayalım isterseniz. Deprem sonrası özellikle sosyalist çevrelerin, başta benim gözlemlerim kadarıyla TKP'nin Hatay'da, Defne'de, az önce bahsettiğimiz Adıyaman'da deprem bölgesinde çok önemli çalışmaları oldu. Evet. Yani insanlara yardım ettiler, ellerini tuttular ez cümle. Peşine gelen yerel seçimlerde, yani bu yerel seçimlerde acaba alanda bu kadar insanlarla temas etmişken sosyalistler bu yerel seçimlerde bir başarı elde edebilirler mi sorusu doğal olarak herkesin gündemine geldi. Türkiye Komünist Partisi Defne'de iddialıydı. Az bir farkla kaybetti. Yine aynı şekilde SMF'li olduğunu bildiğimiz Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den, TKP'den aday oldu. O da seçimi kazanmak, tabii kazanmak tartışılırdı. Kazanabilir miydi, kazanamaz mıydı ama daha yüksek bir oy beklentisi, evet, vardı, evet, kamuoyunda. Evet. O öyle bir oy kazansaydı bugün başka bir şey konuşuluyordu belki komünistler adına. Siz bu seçim sonuçlarını öncelikle kendi partiniz adına nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından hem Sol Parti iki yerde bir şey ilçe kazandı, hem TİP Samandağ kazandı. Sol çevreler içinde nasıl bir seçim geçti?
Sondan başlayayım. Beni Sol Parti'nin ya da Türkiye İşçi Partisi'nin şeyi bir siyasetçi olarak tabii ilgilendiriyor. Ama üzerinde konuşmayı değer bulmuyorum. Türkiye'yi solu başka güçlerin gölgesinden çıkmadığı sürece sol olamaz zaten. Yani bu kadar pazarlık, bu kadar ittifak, CHP'li nerede ne yaptıkları belli olmayan şeylerin kazanımı. Ha, Samandağ'da bizim de desteklediğimiz bir aday var. O zaten bir sol ittifakın adayıydı. Biz o ittifaka katılmadan, aday göstermeyerek bir destek verdik ve çağrıda bulunduk. Bu ayrı bir mesele ama ben diğer sol oluşumların seçim stratejisi ya da bugünkü konumlanışına dair bir şey söylemek istemiyorum. Çok uzağız, onu söyleyeyim. Ve giderek de uzaklaşıyoruz. Şimdi bu kısmını bir kenara bırakayım. TKP açısından şöyle, biz tabii çok zor bir mücadele yürüttük. Depremin en çok yıktığı yerleşimlerden bir tanesi Defne. Büyük bir şey. Yani Hatay'ın merkez ilçelerinden birisi. Herkesin gözünü diktiği yerlerden bir tanesi. Lütfü Savaş'ın Hatay'daki en önemli ağırlık kurduğu, oyun kurduğu, ağırlığı olan ve oyun kurduğu yerlerden bir tanesiydi. Ve biz bu orada çok planlı bir çalışma yürüttük. Kendi başımıza yürüttük. Yani kendi başımıza oradaki halkla örgütlenerek, halkı örgütleyerek, kişiler üzerinden yapmayarak ama çok iyi bir aday bularak. Yani adayımız çok iyiydi. Ama kolektif bir çalışma yürüdü. Ve başarıyı yakalamak üzereydik. Bir sürü engel çıkarıldı. İşte sol işi gücü bıraktı. Defne'de TKP'nin kazanmaması için uğraştılar. Ve bunun psikolojik etkisi oldu. Onlar görevini yaptı, biz görevimizi... Ben bu bir sistem falan değil. Bunun altını çiziyorum. Herkes kendi bildiği doğrular üzerinden hareket ediyor. Dolayısıyla efendim niye TKP'nin adayı desteklenmedi türünden bir şey bizim parti olarak söyleyeceğimiz bir şey değil. Biz başarıyı yakalamak üzereydik.
Ama her şeyi lafınızı unutmayın da kamuoyu bunu soruyor mesela. Neden Maçoğlu'nun olduğu yerde tip adayını geri çekmedi? Ya da neden işte Defne'de adayını geri çekmedi?
Bunu biz soramayız. Kamuoyu sorabilir. Meşru da olabilir bu soru. Biz bu noktadan sonra bu soruları sormayı tercih etmiyoruz. Evet. Yollarımız ayrı. Yollarımız ayrı dediğimiz zaman da küfür, kıyamet ayrı. Bu bir şey de değil, suçlama da değil. Yani dolayısıyla kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Biz ayrı oluşumlarız. Herkes kendi doğrusunu hayata geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben Kadıköy'de de, Defne'de de, başka yerlerde de niye aday gösteriliyor falan gibi bir soruyu sormuyorum. Bizim partimizin de resmi böyle bir politikası yok. Sormuyoruz. Dolayısıyla o kamuoyunda tartışılabilir. O ayrı bir. Çünkü kamuoyunda başka şeyler de tartışılıyor. TKP niye CHP adayını desteklemedi diye de tartışılıyor. Kamuoyudur bu. Tartışır.
Çünkü biz de tip mesela CHP tipi destekledi. Doğal olarak şöyle bir algı da oluyor. Yani şimdi sol içi bir ya da partiler arası bir polemik oluşsun istemiyorum. Ya da bu programın amacı o değil. Ama hani CHP Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyen, yani tipi destekledi. Doğal olarak CHP'nin olduğu yerlerde tip belki CHP'ye tehdit olabilecek adayları desteklemedi veya onların karşısında durdu.
Bu tipin tercihi.
Evet.
Yani Gebze'deki başlıkta CHP Erkan Baş'ı mı aday gösterdi, tip CHP'yi mi, CHP tipi mi destekledi falan, karmaşık bir mesele. Bu kendi politikaları. Biz bunun dışındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir işbirliğine girmeyeceğimizi yıllar önce söyledik. Bu seçimde tekrar tekrar ettik. Yani dolayısıyla başka bir yaklaşımımız var. Şimdi Defne'de bu yaklaşım başarının eşiğinden döndü. Ama bizim başarıdan tek kriterimiz seçim değildir. Defne'de çok net bir başarı var. Ve biz bu başarının sönümlenmesine izin vermeyeceğiz. Bakın, Türkiye Komünist Partisi büyük bir ilçede pazarlık yapmaksızın, CHP'nin iç dengelerini oynamaksızın %39 oy aldı. %39 oyla bir belediye başkanlığı seçiminin kaybedildiği örnek çok azdır. Burada bir başarı var. Bu başarıyı abartacak değiliz. Nihayetinde Türkiye'nin yüzlerce, binin üzerindeki ilçesinden bir tanesidir. Büyük bir ilçedir. Önemlidir. Depremden önce de önemliydi. Hassas bir ilçe. Depremden sonra daha önemli hale geldi. Orada ama bir başarı öyküsü var. Biz bu başarı öyküsünü başka yerlere taşıyacağız ve sadece meselemiz yerel yönetimleri kazanmak değil, biz bu düzeni değiştirmeye çalışıyoruz. Kök salmak, yoksul insanlar nezdinde, emekçiler, Türkiye işçi sınıfı nezdinde kök salmanın yollarını arıyoruz. Bu bir örnektir, Defne modeli. Niye Defne çok konuşuldu? Çünkü herkes görüyor ki burada TKP seçim manevralarının dışında bir iş yaptı. Bunu görmezden gelmeye kalkanlar ayıp ederler. Türkiye Komünist Partisi orada örgütlendi ve halkı örgütledi. Ayağa kaldırdı. Ben seçimlerden bir hafta önce Defne'ye gittiğim zaman gördüğüm şey beni de etkiledi. Ben bütün öyküyü biliyorum başından beri. Gittim, geldim. Büyük bir başarı var orada. Şimdi bunların örnekleri çoğaltmamız lazım. Çünkü Türkiye'de devam ediyor yoksulluk. Türkiye'de ne yazık ki yeni depremler olacak, değil mi? Göç diye bir meselemiz var. Bölgemizde savaşlar var. Sorunlarımız bitmiyor ve bu sorunlara karşı halkı nasıl ayağa kaldıracağız? Bizim derdimiz bu. Defne'de biz başarılı olduk. Birisi gelsin desin ki ya gördünüz mü siz işte iddialıydınız, kaybettiniz. Kaybetmedik biz Defne'de. Belediye başkanlığını kaybettik. Ama kazandık Defne'de. Şimdi Kadıköy'e geleceğim.
Evet.
Kadıköy tabii bambaşka bir ilçe. Kadıköy'de bir ittifak. Sonuçta bizim 10 yıllık bir ittifakımız var SMF ile Sayın Maçoğlu üzerinden. Başka konularda görüş ayrılığımız olan, hatta bayağı farklılıklarımız olan bir siyasi hareket. Ama Fatih Maçoğlu ile çok güzel bir ilişkimiz oldu 10 yıl. Hala öyle. Ve o da halkın çok sevdiği ve güvendiği bir siyasi figür. Bir yandan da o popülerliğin işte komünist başkan ve TKP ile özdeşleşmiş bir popülerlik. Ne biz bunu istismar ettik parti olarak. Her yerde de söyledik. Sayın Maçoğlu Türkiye Komünist Partisi üyesi değildir ama TKP'nin adayıdır. Evet. TKP'nin belediye başkanlığıdır. Ne de kendisi Türkiye Komünist Partisi'ne yok sayacak falan bir şey yaptı. 10 yıllık bir dostluk Türkiye'de az yaşanır. Ama Kadıköy zor bir başlıktı. Zaten herkes biliyor ki Türkiye Komünist Partisi'nin öncelikli tercihi değildi. Evet. Ama biz şöyle bir partiyiz. Biz o kararı aldıktan sonra başarılı olmak için Kadıköy'de her şeyi yaptık. Bugün de çıkıp zaten yanlış tercihti demeyiz. Asla demeyiz. Dolayısıyla hatta ben birkaç programda dedim hala aynı şeyi söylerim. Kadıköy adaylığının birçok açıdan doğru olduğunu düşündüm. Ama çok zor. Yani Kadıköy'ü biliyoruz. Yani Kadıköy'de %10 oy benim kişisel olarak tahmin ettiğim oydu bu işe başlarken. Sonra ama öyle bir ilgi ortaya çıktı ki. Gerçekten de yani şimdi o ilgi sahte değildi. Hiçbir şekilde değildi. O ilginin çok daha yüksek bir oy alması gerekirdi. Almadık. Peki kaybettik mi? Hayır. Ya bakın şimdi iz bırakıyorsunuz. İnsanlara dokunuyorsunuz, örgütlüyorsunuz. Tamam, büyük bir hayal kırıklığı var. Ya Kadıköy'de birçok kişi bizim TKP ile alakası olmayan Kadıköylülere kızıyorlar. Bu ne biçim iş diye.
Yani neden Maçoğlu'na oy vermediniz diye.
Ya da söz verdiniz. Maçoğlu'yla fotoğraf çektirdiniz. Elini sıktınız, sarıldınız, öptünüz. Niye oy vermediniz diye kızıyorlar. Şimdi dokunduk ve Kadıköy gibi zor yere. Bakın biz Türkiye Komünist Partisi başka partiler gibi değil. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin bir yerde iz bırakmasının kalıcı sonuçları olur. Biz balon değiliz başka partiler gibi. O yüzden de burada da bir kazanım var. Birileri diyebilir işte yani şeyi çok açıkladık. Evet, Sayın Maçoğlu'nun kendisi çok ısrar etti Kadıköy'de. Efendim Maçoğlu'nu tuzağa düşürüyormuş TKP falan filan. Ya gidin, herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Biz hiçbir dostumuzu tuzağa düşürmeyiz, kazık atmayız. Kaldı ki Maçoğlu'nu niye tuzağa düşürelim? Deli miyiz biz? Yani bunu söyleyen herkesin kendi vicdanı ve ahlaki sorunu vardır kendisiyle. Dolayısıyla bizim içimiz rahat. Bu kazanımları değerlendireceğiz. Yalnızca buraları değil. Daha az tartışılan yerlerde bizim gerçekten anlamlı mesafe kat ettiğimiz yerler oldu. Yerel seçimlerde. İşte İzmir Urla. İzmir Çiğli. Burada Kartal. Erzurum'un bazı ilçeleri. İşte bazı beldeler. Yalova'da, Sakarya'da bazı yerleşimler. Bazı yerlerde sonucu gördük. Bazı yerlerde şimdilik sonucu görmedik. Biz görevimizin başındayız. Yüzümüzü yıkarız. Devam ederiz, devam ediyoruz.
Belki Maçoğlu örneğinde altını çizilecek, hani şu an aklıma geldi böyle bir iki nokta olabilir. Bununla tamamlayalım isterseniz, ekleyecekleriniz varsa. Şükrü Genç örneği var. Yani Şükrü Genç çok güçlü bir figür Sarıyer'de. Çünkü 15 yıldır orayı yönetiyor.
Evet.
Mahallelerle, muhtarlarla, STK'larla. Ona rağmen ki aday hiç tanınmamasına rağmen Şükrü Genç gibi bir figür %8, 7'lerde ya da 8'de kaldı. Son şeyini bilmiyorum. Evet. Affetsin beni yanlış söylüyorsam. Hani karşılaştırma belki doğru değil ama güç açısından baktığınızda tırnak içinde daha maddi ve manevi olarak daha güçlü biri bile bugünkü konjektürde CHP ile yarışmakta zorlanabiliyor. Maçoğlu'nun belki biraz Kadıköy'deki engeli de bu olmuş olabilir. Bir ikincisi yine altını çizmek gerekirse hani arkadaşlarımıza da haksızlık etmeyelim ama Maçoğlu aday olduğunda bizim yine arkadaşlarımızın olduğu bir programa katıldı ve orada linç edildi.
Evet.
Bu ilk algı bence önemli. Yani sanki AKP iktidarı yıkıldı ama komünistler geldi de yıkılmasını engelliyormuş, CHP'nin önünde duruyormuş gibi bir algı yaratıldı. Ya da burada nohut mu ekeceksin, niye buraya geldin?
Evet.
Bunlar da belki hani bahane değil ama kötü örnekler ya da kötü saptamalar.
Bunun olmaması mümkün değil ama. Yani bunlar planlı. Şimdi doğal refleks olarak da ne işi var Kadıköy'de diyen yurttaşlarımız da oldu. Ama bunlar kolay çözülür. Ama bir yandan da planlı bir biçimde Maçoğlu'nun imajını zedelemek için bir çalışma başlatıldı hemen. Bu da doğal. Yani şey olabilir mi? Ya adı üzerinde komünist başkan Kadıköy, Türkiye'deki iş kurulu düzenin en önemli merkezlerinden birisi. Yani sayılabilecek 10 tane ilçe vardır Türkiye'de. Türkiye'nin sermaye egemenliğini temsil eden.
Hmm.
Çankaya, Ankara değil mi? Burası. Kadıköy. Belki Şişli, Bakırköy. İzmir'de Karşıyaka. Buralardan kuvvet alıyor bu sistem. Şimdi buraların hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olması kimseyi şaşırtmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesimi yoksul, emekçi ve bu düzenin değişmesini istiyor. Bir kesim CHP seçmeni ise kurulu düzenin devamını istiyor. Şimdi biz gelmişiz, burada bir rahatsızlık yaratıyoruz. Şöyle bir şey var, soldan hep şu bekleniyor. Sıkışınca CHP'yi desteklesin. Bizim adımızla sokakta mücadele etsin. Niye? İşte Erdoğan'ı geriletsin. Gerektiğinde sopa yesin, ceza yesin. Cumhuriyeti savunsun, laikliği savunsun ama mesele emek sermaye çelişkisi geldiğinde o kadar da uzun boylu değil. Ve siyasi bir hedef göstereceklerinde dönsünler dolaşsınlar CHP dükkanına teslim olsunlar. Başkaları yapabilir bunu. Biz Türkiye Komünist Partisi'yiz. Kadıköy'de de, Defne'de de, Türkiye'nin her yerinde biz bu düzene meydan okuyoruz. Kimsenin de babasının çiftliği değil hiçbir ilçe. Dolayısıyla biz mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir partiyle kavgamız yok özel olarak. Bizim bu düzenle kavgamız var. Bu kavgayla bizim aramıza kimse giremez. Yani birileri diyorsa ki Kadıköy bizim, siz gidin nohut ekmeye devam edin. Biz bununla hesaplaşırız. Çünkü mesele biraz da nohut meselesi. Mesele biraz da değil mi gıda meselesi. Mesele biraz da açlık meselesi, işsizlik meselesi. Ama bugünkü düzenin devamını isteyen kesimlerin bize dönük eleştirilerinden biz korkup meydanı kimseyi terk etmeyiz. Bunu söyleyebilirim.
Yarın Berlin'e gideceğim. Berlin'e her gittiğimde, bu aralar sık gidiyorum. Sizin Devrimin Gölgesinde Berlin, Varşova, Ankara kitabınız çok keyifle okumuştum. Orada sosyal demokratların komünistlere nasıl kritik bir anda kazık attıklarını, düşmanlık ettiklerini daha doğrusu her seferinde hatırlarım. Sayın Maçoğlu'nun Kadıköy'de gördüğü tepki de benzetmekti, bence hata yok. Kısmen de benzetiyorum. Çünkü emek sermaye çelişkisi söylediğiniz gibi. Bununla bitirmiş olalım programı. Kemal Okuyan'la Gündem programını bu hafta ben sunmuş oldum efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
TKP'nin sesini dinlediniz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.